Ayrım 2. 3. Bölüm. Cennette Bela. Sayfa numarası 20. Ertesi gün öncekine göre daha güzeldi. New England takvimindeki Kasım ayı resimlerine benziyordu. Garney sabah 7'de uyanıp duş almış ve tıraş olmuştu. Kot pantolonunu, ince pamuklu süveterini giymişti. Alt kattaki yatak odasının dışındaki mavi avluda bez sandalyesine oturup kahvesini yudumluyordu. Avlu ve avluya açılan kapı Madeline'in ısrarıyla eve sonradan eklenmişti. Madeline bu tür konularda iyiydi. Neyin mümkün olduğunu, neyin nereye yakışacağını rahatça görebilirdi. Bu da onun pek çok özelliğini ortaya koyuyordu. Olumlu sezgileri, pratik zekası hayal kırıklığına uğratmayacak bir zevkti. Fakat fikir ayrılığına düştüklerinde, içlerinde biriktirdikleri öfkeler ve kırgınlıklar söz konusu olduğunda, David onun güçlü yanları üzerinde yoğunlaşmakta zorlanıyordu. Kyle'ı geri aramayı unutmamalıydı. Walnut Crossing ve Seattle arasındaki saat farkı yüzünden 3 saat beklemesi gerekiyordu. Kahvesini iki eliyle kavrayarak sandalyesine daha da gömüldü. Kahvesiyle birlikte yanında getirdiği dosyaya bir göz attı ve 25 senedir karşılaşmadığı sınıf arkadaşının görünüşünü hayal etmeye çalıştı. Madeline'in bir kitap sitesinden çıkardığı kitap kapaklarındaki fotoğraf ona görüntünün yanında arkadaşının kişiliğini de hatırlattı. İrlandalı aksanı ve olağanüstü sevimli gülümsemesi onun karakterinin tamamlayıcı unsurlarıydı. İkisi Bronx'taki Rose Hill kampüsünde üniversite öğrencisiyken Mark Miller'ı espri ve içtenlik anlayışı olan enerji dolu ve hırslı olma çabasının ardındaki karanlık boşluklarını zaman zaman belli eden değişik bir karaktere sahipti. Her zaman kenarlardan yürüme eğilimi vardı. Aşağı doğru kıvrılan bir çizginin üzerinde yan yana yürümeye çalışan, sendeleyen bir tür dahi gibi. Aynı anda hem umursamaz hem çıkarcı bir adamdı. İnternet sitesinde yer verdiği biyografisine göre 20'lerinde onu hızla aşağılara götüren çizgi, 30'larında sarsıcı bir manevi aydınlanmadan sonra tam tersine dönmüştü. Garney kahve bardağını koltuğun dar koluna yerleştirip dosyayı dizlerinin üzerinde açtı. Mallory'den bir hafta önce aldığı mesajı yeniden açıp tekrardan satır satır inceledi. Merhaba Dev. Umarım bunca zaman sonra eski bir sınıf arkadaşının senin de iletişim kurma isteğini yadırgamazsın. İnsan geçmişten gelen bir sesin neler anlatabileceğinden asla emin olamıyor. Öğrenci birliği sayesinde aynı okul geçmişine sahip olduğum kişilerle iletişimimi koparmadım ve mezunlarla ilgili haberleri yıllardır keyifle takip ediyorum. Birden çok olayda gösterdiğin başarıyı ve kazandığın namı gördüğümde mutlu oldum. Parantez, mezunlar hakkında çıkan haberler arasındaki bir makalede senden NYPT'nin en donanımlı dedektifi diye bahsediyordu. Açıkça okulda tanıdığım Dave Garney'i düşününce bu beni pek de şaşırtmadı. Ardından yaklaşık bir sene önce senin polis teşkilatından emekli olduğun ve Delaware bölgesine taşındığın haberini aldım. Bu ilgimi çekti çünkü ben de Peony kasabasında yaşıyorum. Ne derler bilirsin, iki adımlık yer. Duyup duymadığını bilmiyorum ama ben burada Ruhani Yenilenme Enstitüsü isminde bir çeşit tedavi evi işletiyorum. Fantastik gelebilir, farkındayım. Oysa gerçeğin ta kendisi. Yıllardır seninle tekrar görüşme isteği duyup da bunu yapmamama rağmen sonunda beni rahatsız eden bir olayın üzerine düşünmeyi bırakıp hemen iletişime geçmem gerektiğini düşündüm. Bu konuda en çok senden gelecek tavsiyenin bana yardımcı olabileceğine inanıyorum. Bu yüzden sana kısa bir ziyarette bulunmak istiyorum. Eğer bana yarım saat ayırabilmem mümkünse Walnut Cross'taki evine gelmek isterim ya da senin uygun gördüğün herhangi bir yere. Kampüsteki sohbetlerimiz ve Shamrock Bar'da yaptığımız uzun konuşmaları hatırlayınca kafamı karıştıran bu sorunu paylaşabileceğim en doğru insan olarak seni görüyorum ve bunu kayda değer iş deneyimimden dolayı söylemiyorum. Bunun senin ilgini çekip çekmeyeceği benim için ayrı bir mesele. Başka hiç kimsenin aklına gelmeyecek şekillerde parçaları bir araya getirmek senin en büyük yeteneğin. Ne zaman seni düşünsem senin mantığın ve olağanüstü beraklıktaki akıl yürütme yolun aklıma geliyor ve benim şu anda buna çok ihtiyacım var. Birkaç gün içerisinde seni öğrenci ajandası içine bıraktığın numaradan arayacağım. Dolayısıyla o numaranın doğru ve geçerli olmasını umuyorum. En iyi dileklerimle Mark Mallory. Dipnot. Sorunum karşısında benim kadar çaresiz kalırsan ve bir öneri getiremezsen bile seni yeniden görmek benim için büyük bir mutluluk olacaktır. Sözü edilen telefon birkaç gün sonra geldi. Garni duyduğu sesi hemen tanımıştı. Sesinde gerginliğin verdiği titreme dışında ilginç bir şekilde hiç değişim yoktu. Bu kadar zamandır haberleşmemiş olmakla ilgili yapılan birkaç açıklamadan sonra Mallory asıl konuya geldi. Garni ile birkaç gün içerisinde görüşmesi mümkün müydü? Durum acil olduğu için ne kadar erken olursa o kadar iyiydi. Yeni bir gelişme olmuştu. Bunu telefonda konuşamazlardı ve Garni durumu öğrendiğinde onu daha iyi anlayacaktı. Mallory'nin ona götürmesi gereken şeyler vardı. Mallory'nin ona göstermesi gereken şeyler vardı. Hayır, bu polisin bakabileceği bir sorun değildi. Sebebine gelince anlatacaktı. Hayır, bu hukuki bir sorun da değildi. En azından şimdilik. Ortada herhangi bir suç yoktu. Kimse tehdit altında değildi. Bunlar için elinde kanıt yoktu. Tanrım, bu şekilde konuşmalar hiç de kolay değildi. Karşılıklı görüşmeleri her şeyi kolaylaştıracaktı. Evet, Garni'nin artık özel dedektiflik işlerine bakmadığını anlıyordu. Fakat yalnızca yarım saat, onunla yarım saat görüşmesi gerekiyordu. Garni, başından beri hissettiği garip duygular içerisinde bu görüşmeyi kabul etti. Merakı genellikle suskunluğunu yeniyordu ve bu olayda Mallory'nin yumuşak konuşması altında gizlenen gerginliğin sebebini merak ediyordu. Tabii ki çözülmesi gereken bir bilmece. Kendisi bunu kabul etmese de ona bütün gücüyle içine çekiyordu. Onu bütün gücüyle içine çekiyordu. Garni mesajı üçüncü kez okuduktan sonra dosyaya geri koydu ve geçmişinin bulanık hatıraları arasında gezinmeye başladı. Mallory'nin akşamdan kalma ve sıkılmış bir şekilde geldiği sabah dersleri, öğleden sonra yavaş yavaş kendine gelmeye başlaması, ders aralarında alkolün verdiği rahatlıkla kıvrak zekasının urattığı ağır şakalar. Doğuştan oyuncuydu ve okulun tiyatro topluluğunun yıldızıydı. Shamrock Bar'da ne kadar hayat doluysa sahnede onun iki katı canlıydı. İzleyicisiyle var olabilen bir adamdı. İnsanların ona duyduğu hayranlık onu kendi içinde zirveye çıkarıyordu. Garni dosyayı açtı ve mesajı bir kez daha okudu. İlişkilerini tarif etme şeklinden rahatsızlık duymuştu. Aralarındaki görüşmeler Mallory'nin bahsettiğinden daha az, daha önemsiz ve daha az samimi olmuştu. Fakat Mallory'nin kelimeleri dikkatle seçtiği izlenimine kapılmıştı. Basit görünmesine rağmen mektup tekrar tekrar yazılmış, üzerinde düşünülmüş ve defalarca düzeltilmişti. Övgü dolu sözler ise mektuptaki diğer her şey gibi belli bir amaç için kullanılmıştı. Ancak asıl amaç neydi? Şimdilik göründüğü kadarıyla amaç Garni'yi yüz yüze görüşmeye ikna etmek ve söz konusu sorun her neyse onu çözüme dahil etmekti. Bundan daha fazlasını söylemek zordu. Bu sorunun Mallory için büyük bir önem taşıdığı açıktı. Yazdığı mektupta endişe ve samimiyet karışımı bir duyguyu doğal bir yolla karşı tarafa aktarabilmek için bu kadar zaman harcamasının açıklaması buydu. Bir de küçük bir dipnot sorunu vardı. Bu bilmece karşısında çaresiz kalabileceğini kibarca belirterek ona meydan okurken açık olan kaçış kapısını da kapatıyordu. Böylece Garni'nin özel soruşturmalara bakmadığını söylemesi ya da yardım etmek istememesi ihtimalini ortadan kaldırmış oluyordu. Seçilen kelimelerin amacı eski bir arkadaşın kaba bir şekilde isteksizlik yüzünden reddedilmesini engellemekti. Evet, bu mektup titizlikle yazılmıştı. Titizlik, bu yeni bir şeydi, öyle değil mi? Kesinlikle Mark Mallory'e ait özelliklerden biri değildi. Bu gözle görülür değişme Garni'nin ilgisini çekmişti. Tam ipucunu yakalamışken Madeline arka kapıdan çıkıp Garni'ye doğru yolun üçte ikisini yürüdü. Donuk bir tonla, "Misafirin geldi," dedi. "Nerede?" "Evde." Yere baktı, sandalye kolunun üzerinde bir arı vızıldıyordu. Elini sertçe sallayarak arıyı kovdu. "Ondan buraya gelmesini rica et," dedi. "Onu içeride ağırlamak gereğinden fazla kibar kaçacaktır." Madeline hem kederli hem de alaycı bir şekilde eleştiren ses tonuyla "Öyle değil mi?" dedi. "Her neyse, kitap kapağındaki fotoğrafın kopyası gibi, hatta daha fazlası." "Hatta daha fazlası mı? Bunun anlamı nedir?" Çoktan eve doğru yürümeye başlamıştı ve cevap vermedi. 4. Bölüm. Seni o kadar iyi tanıyorum ki ne düşündüğünü biliyorum. Mark Mallory yumuşak çimenlerde uzun adımlarla ilerledi. Sarılmayı düşünüyormuş gibi Garni'ye doğru ilerledi fakat bir şey onu duraksattı. Kollarını açarak "Davy!" diye bağırdı. "Davy mi?" diye düşündü Garni. Mallory, "Aman tanrım!" diye devam etti. "Hiç değişmemişsin. Seni görmek harika. Hala aynı göründüğün gibi görmek harika. Dave Garney seni Fortnite'dayken, Robert Redford'un başkanının bütün adamları filmindeki haline benzetirlerdi. Hala benziyorsun, hiç değişmemişsin. Benim gibi 47 yaşında olduğunu bilmeseydim seni 30 yaşında sanırdım. İki elini uzatarak çok değerli bir şeyi tutuyormuş gibi Garney'in elini sıktı. Bugün arabayla Peony'de Walnut Crossing'e gelirken senin her zaman ne kadar sakin ve oturaklı bir insan olduğunu düşündüm. Duygu dolu bir vaha, evet bu sensin, duygu dolu vaha. Hala aynı bakışlara sahipsin. Dave Garney, sakin, sade ve oturaklı ve tabii kasabanın en parlak zekalısın. Nasılsın? Mallory bu kadar heyecanlıyken Garney elini çekip sakince ''Mutluyum'' dedi. ''Bir sıkıntım yok.'' Mallory ana dilinden olmayan bir kelimenin anlamını hatırlamaya çalışır gibi hecelerin üzerine basarak ''Mutlu?'' diye tekrarladı. ''Bu ev ne kadar güzelmiş. Gerçekten de çok güzel. Madeline'in iyi bir zevki var. Oturalım mı?'' Garney deriden yapılmış iki sandalyeye doğru yürüdü. Oturduklarında bir elma ağacı ve kuş havuzunun arasından birbirlerini görebileceklerdi. Mallory kendisine gösterilen sandalyeye yönelmişti ki bir an duraksadı. ''Yanımda bir şey vardı. Bu olabilir mi?'' Madeline elinde şık bir evrak çantasıyla evden çıkmış yanlarına geliyordu. Sade fakat pahalı bir çanta, tıpkı Mallory'nin üzerindeki diğer her şey gibi. El yapımı İngiliz ayakkabılarından, parantez, rahat ve az cilalı. Muntazam dikişli kaşmir, parantez, hafiften kırıştırılmış. Spor ceketine kadar paranın kontrol ettiği değil, parayı kontrol eden, kendisini yormadan başarıya ulaşan, çaba sarf etmeden serbest edinmiş adam izlenimini bilinçli ve hesaplı bir şekilde vermek ister gibiydi. Ancak gözlerindeki rahatsız ifade farklı bir mesaj taşıyordu. Mallory büyük bir rahatlamayla Madeline'den çantayı alırken ''Ah evet, teşekkür ederim'' dedi. ''Peki şey nerede?'' ''Sehpanın üzerinde bırakmışsınız.'' ''Ah tabii, bugün biraz dalgınım, teşekkür ederim.'' ''İçecek bir şey alır mıydınız?'' ''İçecek?'' ''Hazır buzlu çayımız var ya da başka bir şey isterseniz.'' ''Hayır hayır, buzlu çay alabilirim, teşekkür ederim.'' Garney eski sınıf arkadaşını incelerken bir anda Madeline'in Mallory'yi kitap kapağındaki fotoğrafa benzetirken ve hatta daha fazla derken ne kastettiğini anladı. Fotoğraftaki en önemli özellik sade bir kusursuzluktu. Üzerinde oynama yapılıp değiştirilmemiş, günlük, amatör bir fotoğraftı ya da bir amatörün acemi kompozisyonu izlenimi bir aldatmacaydı. Kesinlikle üzerinde uğraşılarak verilmiş bir özensizlik havası vardı. Ego tatmini için verilmiş egosuzluk izlenimi, Mallory'nin kişiliği de bunun bir örneğiydi. Her zamanki gibi Madeline'in sezgileri hedefi vurmuştu. Garney sertlikle kabalık arası ses tonuyla ''Artık konuya geçelim'' dercesine ''Mesajında bir sorundan bahsetmişsin'' dedi. Mallory ''Evet'' diye yanıt verdi. Ama konuyu açmak yerine konuyu dağıtmak için sınıf arkadaşlarından birisinin felsefe profesörüyle yaptığı kravat takma kurallarıyla ilgili aptalca tartışmadan söz açarak hatıralardan bahsetmeye başladı. Mallory hikayeyi anlatırken kendisi Garney ve bahsi geçen arkadaşlarından Rose Hill kampüsünün üç silahşörleri diye bahsederek olaya kahramanca bir hava katmaya çalıştı. Garney bu çabaya utanç verici bulduğundan anlattıklarına beklenti dolu dik bir bakıştan başka bir tepki vermedi. Evet dedi. Mallory huzursuz bir şekilde anlatmaya hazırlanarak nereden başlayacağımı bilemiyorum. Eğer anlatacaklarına nereden başlayacağını bile bilemiyorsan diye düşündü Garney. Ne halt yemeye geldin buraya. Sonunda Mallory çantasını açtı, iki adet yumuşak kapaklı kitap çıkarıp onları kırılacak bir şey tutuyormuş gibi Garney'e dikkatlice uzattı. Bunlar internet sitesinden alınmış kapak çıktılarını incelemiş olduğu kitaplardı. Birisinin adı Tek Sorunumuz, alt başlığı Hayatımızı Değiştirmede Bilincin Gücüydü. İkincisinin ismi Dürüstçe ve alt başlığı ise Mutluluğa Giden Tek Yoldu. Bu kitapları bilmiyor olabilirsin. Kısmen başarılı oldular ama satış rekoru kırmadılar. Mallory alçak gönüllü görünmeye çalışarak evde çalışmış olduğu yapmacık gülümsemesiyle devam etti. Şu anda bunları okumanı istemeyeceğim. Komik bir şey söylemiş gibi yeniden gülümsedi. Ama bunlar neler olduğu ya da niçin olduğu hakkında sana bir fikir verebilir. Ben sorunumu anlattıktan sonra tabii ki. Yani göründüğü kadarıyla bahsettikten sonra. Olanlar kafamı biraz karıştırdı. Ya da epey korkuttu diye geçirdi içinden Garney. Mallory uzun bir nefes aldı ve bir an duraksadıktan sonra buzlu suya girmek üzere olan bir adamın kırılgan kararsızlığıyla hikayeyi anlatmaya başladı. Öncelikle sana aldığım mektuplardan bahsetmeliyim. Çantasına uzanıp iki zarf çıkardı ve birisini açınca içinden el yazılı bir kağıt çıktı. Diğerinden ise LCV amacıyla kullanılan zarfların boyunda daha küçük bir zarf çıktı. Kağıdı Garni'ye uzattı. Bu yaklaşık 3 hafta önce aldığım ilk mesajdı. Garni kağıdı alıp incelemek üzere arkasına yaslandı. Her şeyden önce el yazısının düzenini inceleyecekti. Kelimeler çok düzenli ve okunaklı yazılmıştı. Aklına birden dil bilgisi dersindeki rahibe Mary Joseph'ın tahtaya yazdığı düzgün yazılar geldi. Fakat özenli el yazısından daha garip olan şey yazının dolma kalemle ve kırmızı mürekkeple yazılmış olmasıydı. Kırmızı mürekkep, Garney'in büyük babası kırmızı mürekkep kullanırdı. Büyük babasıyla ilgili çok az şey aklında kalmıştı fakat kırmızı mürekkebi hatırlıyordu. Günümüzde yaşayan bir kişi neden kırmızı dolma kalem mürekkebi satın almış olabilir ki? Garney giderek derinleşen bir ciddiyetle notu okudu. Ardından başa dönüp yeniden okudu. Ne bir hitap şekli ne de bir imza vardı. Kadere inanır mısınız? Ben inanıyorum. Çünkü seni bir daha hiç göremeyeceğimi düşünüyordum. Ama sonra bir gün sen oradaydın. Her şey geri dönmüştü. Konuşma biçimin, hareket tarzın, hepsinden çok düşünme şeklin. Eğer birisi aklından bir sayı tutmanı isteseydi, aklından geçecek sayının ne olduğunu biliyorum. Bana inanmıyor musun? Bana inanmıyor musun? Bunu sana kanıtlayabilirim. Aklından herhangi bir sayı tut. Bir ila bin arasında herhangi bir sayı. Onu gözünün önüne getir. Şimdi sırlarını ne kadar iyi bildiğimi göreceksin. Küçük zarfı aç. Garney kağıdı okuduğu süre boyunca gözünü ayırmadan kendisine bakan Mallory'ye garip bir humurdanmanın ardından sorgularcasına baktı. Bunu sana kimin gönderdiği hakkında en ufak bir fikrin var mı? Hiç kimse. Şüpheli birileri? Kimse yok. Oyunu oynadın mı? Oyunu mu? Belli ki Mallory olaya hiç bu açıdan bakmamıştı. Eğer kastettiğin şey bir sayı tutup tutmadığımsa evet tuttum. Böyle bir durumda bunu yapmamak zor olurdu. Yani aklından bir sayı tuttun. Evet. Ve? Mallory boğazını temizledi. Düşündüğüm sayı 658'di. Basamakların üzerine bastırarak Garney'e bir şey ifade edecekmiş gibi 658 diye tekrarladı. Etmediklerini görünce gergin bir şekilde nefes alıp devam etti. Panikle karışık samimi ve ısrarcı bir tonla. 658 sayısının benim için özel bir anlamı yok. Yalnızca aklıma ilk gelen sayı bu oldu. Bu sayıyı bir şeye bağdaştırmış olabilir miyim? Bunu seçmiş olmamın özel bir sebebi olabilir mi diye o kadar çok düşündüm ki. Ama tek bir sebep bulamadım. Sadece aklıma ilk gelen sayı bu olmuştu dedi. Garney artan ilgiyle ona baktı. Peki küçük zarfta? Mallory ona içinden notun olduğu küçük zarfı ve açışını, içinde öncekinin yarısı kadar olan kağıdı çıkarışını ve aynı titizlikte yazılmış mesajı okuyuşunu dikkatle izledi. 658 tuttuğunu bilmem seni şaşırttı mı? Seni bu kadar iyi tanıyan kişi kim? Cevabı öğrenmek istiyorsan bana öncelikle seni bulmak için harcadığım 289.87 doları ödemen gerekiyor. Bu miktarı eksiksiz olarak aşağıdaki adrese gönder. Posta kutusu 49.449, Whitechurch 61.010. Bana nakit ya da kişisel çek gönder. Alıcı ismi X Eriptis. Parantez, her zaman kullandığım isim bu değil. Garney notu tekrar okuduktan sonra Mallory'nin buna karşılık verip vermediğini sordu. Evet, istediği miktarı çekle ödedim. Neden? Ne demek istiyorsun? Bu yüklü bir miktar. Neden bunu göndermeye karar verdin? Çünkü bu durum beni çıldırtıyordu. Aklından tuttuğum sayıyı nasıl bilebildi? Çek tahsil edildi mi? Mallory, aslına bakarsan hayır, henüz edilmedi dedi. Hesabımı her gün takip ediyorum. Bu yüzden nakit yerine çek gönderdim. Arbdis denen bu kişi hakkında bir şey, en azından çekleri nerede biriktirdiğini bilmenin iyi bir fikir olabileceğini düşünmüştüm. Yani başlı başına çok huzursuz edici bir durumdu. Seni tam olarak huzursuz eden neydi? Tabii ki sayı diye haykırdı Mallory. Adam böyle bir şeyi nasıl bilebildi? Bu bölümün sonundaki içinde geçen yabancı kelimeler. Davy, D-A-V-E-Y. Peony, P-O-N-Y. Shamrock, S-H-A-M-R-O-C-K. C K. New England. N E W E N G L A N D. Kyle. K Y L E. Rose Hill. R O S E. H I L L. Mary Joseph. M A R R. J O S E P H. Wycherly. W Y C H E R L Y. X Aribdis. X A R Y B D I S.